Ayrım 22.
Jacoben'in oturumlarını düzenli olarak izlerken Kadın Erkek Kardeşlik Derneği'ne yazılır. Ne var ki asıl devrimci cumhuriyetçi kadın yurttaşlar kulübüne bağlıdır adı. Önce ikinci planda bir rol oynar orada. Sonra 1793 yazında kişiliğini ortaya koyar. Sırasıyla katibi ve başkanı olur kulübün. 26 Ağustos lekçesini konvansiyonda okuyan o olmuştur. Leclerc'le birlik olup kulübü Eylül'de öfkelilerinkine yakın görüşleri savunmaya götürür. Anayasanın uygulanması ve konvansiyonun yenilenmesi, idarede temizlik yapılması, halk denetimi altında bir yürütmenin kurulması, bakanların ve görevlilerin sorumluluğu, devrim mahkemelerinin kurulması, kuşkulların tutuklanması, Girondenlerle Marie Antoinette'in yargılanması ve bunun gibidir bunlar. Önde gelen kişiliği olduğu için Kadınlar Kulübü'nün tartışma konusu edilmesi onun yüzündendir. 16 Eylül 1793'te tutuklanır. Yetkililer evinde sadece katıksız yurtseverliği dile getiren mektuplar buldukları için ertesi günü serbest bırakılır. 23 Eylül'de de Kamu Selameti gazetesi sofrayı, şarabı ve erkekleri sevmekle suçlar kendisini. Öyle de olsa kulübü feshedilinceye değin yönetmeyi sürdürür. Paris'te iş bulamadığı için Dunkerque'deki bir tiyatro topluluğuna katılmaya hazırlandığı sırada ikinci yılının 13 Germinal'inde 2 Haziran 1794 tutuklanır. İmzasını hep Lacombe Özgür Kadın diye atan Claire Lacombe hapishanedeyken Robespierre'i ve ikinci yıl hükümetini hiçbir zaman tanımazlıktan gelip yatsımadı. Üçüncü yılının bir Fructidor'unda 18 Ağustos 1795 serbest bırakılınca Paris'i terk ederek Nantes'a doğru yola çıkar. Orada kraliçeler, soylu anaları, yukarı sınıftan şık kadınların rollerini oynamak için bir iş bulmuştur. Kendisini işine ve aşklarına vermek için her türlü siyasal etkinliği terk etmiş gibi görünse de Paris'teki eski arkadaşlarıyla zaman zaman mektuplaşır. 6. yılının Prairel'inde Paris'teydi. Kaldığı eve alabildiğine borçlandığını biliyoruz. Ya ondan sonrası? Hiçbir şey bilmiyoruz. Ondan sonrası için nerede ve ne zaman öldüğünü de. Fransız Devrimi'nde Bilginler. 1989'da ölümsüzlerin yattığı Pantheon'a taşınan üç ünlü kişiden ikisi bilim adamıdır. Abgregor'un yanı sıra Mongla Condorcet'i görüyoruz. Cumhuriyet devrimin 200. yıl dönümünü vesile bilip Fransa'da devrim yıllarında bilimsel kültürün olağanüstü canlılığını ortaya koymak istemiştir bununla. Az bilinen bir nokta da şu. Bilim adamları devrimden bilgin çevreyi ta bugüne değin örgütleyen sağlam ve sürekli temeller edindiler. Bu çevre 1789'dan başlayarak yeni bir iktidar da oluşturmuştur toplumda. Nereden girmeli bu önemli konuya? 20 Şubat 1773, monarşinin lütuflarına boğulmuş ama aynı zamanda bir bilim adamı ve dahi olan bir aristokratın Lavoisier'in kaleminden o gün kağıda sert, içten gelen ve patlayıcı bir kelime dökülür birden. Devrim kelimesidir bu. Kelime siyaset sahnesinde zaferini kazanmadan çok önce bilim alanına gösterişe gerek duymadan girer böylece. Ve kabul etmek gerekir onu. Çünkü 18. yüzyılın sonlarında bilim alanında oluşmakta olan bir olayı başka nasıl açıklayabiliriz? Gerçekten bilimlerde gelişme kimya ile hızlanır. Başka alanlara geçer orada. Hava ve su gibi nasılsa öyle kabul edilen maddeler ayrıştırılmıştır. Belli başlı gazlar aydınlığa çıkarılmıştır. Oksijen, hidrojen, azot bilinir olmuştur. Ve tıpkı doğa tarihlerindeki sınıflandırmada olduğu gibi maddenin durumları saptanmıştır. eczacının ve boyacının kullandığı maddeleri belirlemek için kullanılan adlar ve terimler baştan aşağıya yenilenmiştir. Böylece yüzyılların zaçı demir sülfat olurken bakır yeşili de bakır oksidi sırasına geçer. Özetle bilimsel ilerlemenin geniş ve görkemli yolu görünmektedir ufukta. Öte yandan devrim Fransız ve Avrupalı yığınla aydınlığın kafasında ilerleme demek bilimsel ilerleme demektir. İlerleme, işte temel kavram. Aydınlıklar hareketini köktenciliğe götüren ve 1789'da Fransız intelijentsiyasını hareketlendiren ana hedef, bu intelijentsiya içinde bilim adamları hemen bütünüyle Paris Bilimler Akademisi'nde toplaşmıştır. Orada bir 50 kadar ad, bilimsel ve teknik etkinliği yönlendirmek üzere monarşinin bakıp koruduğu bir seçkin ayrıcalıklar grubunu oluştururlar. Kimler yoktur ki aralarında? Matematikte Monge, Laplace, Legendre, Lagrange, Van der Mond, Condorcet. Kimyada Lavoisier, Guyton de Moreau, Berthelot, Fourcy, Vauquelin. Doğa tarihinde Jussy, Lamarck, Toyn, Desfontaines, Dolomieu, Hay. Fizikte Colomb, Borda ya da Charles, tıpta Pinel, Tenon ya da Barthes. İşte bütün bu burjuva ve aristokrat bilginler pek olumlu bir gözle bakarlar 1789'daki olaylara. İçlerinde doğrudan doğruya harekete katılanlar da vardır. Örneğin astronom Bailly, Bastille'in zapt edilişinin ertesinde Paris Belediye Başkanı olur. Bilim adamlarının böylesi bağlanışı, açıklanması gereken sorunlar atıyor ortaya. Konuya mesleki ve ideolojik açıdan eğilmeli. Önce bilginler, eski rejimin yapısının bilimsel etkinliğe dayattığı tıkanmaların bilincindedirler. Gerçi aydın amatör tipi 18. yüzyılda doğa tarihinde olduğu kadar astronomide de pek yaygındır. Ancak öyle de olsa akademinin sayıca sınırlı kadrosunun dışında bilimle yaşamak olanaksızdır. Bilimle uğraşanların yakınmaları bununla kalmaz. Başka bir konu daha vardır. Bilimler Akademisi'nin muhtıralarının dışında uzmanlaşmış hiçbir gazete yoktur. Bunun gibi ne bir genel araştırma laboratuvarı ne belirli bir program, hele hele örgütlü ekipler daha da azdır. Oysa yeni kimya, olanakların bir araya getirilmesindeki zorunluluğu ve ortak çalışma ihtiyacını ortaya koymuştur. Matematikçi Monge, tutar Lavoisier'le işbirliği yapar ve özellikle diferansiyel geometride usta öğrencisi Meusner, genel mültezimle Arsenal'de suyun araştırılması hakkındaki o ünlü deneyimi gerçekleştirir. Matematikçi Laplace, büyük yankılar yapmış bir muhtırada ısı ölçeri kurmak için yine Lavoisier'le ortaklaşa çalışır. Paris, birlikte çalışmaya kendini vermiş ve gitgide bir topluluk haline gelmeye başlamış bilginlerle dolup taşar. İdeolojik planda ise kuşağının parlak matematikçilerinden biri olan filozof Condorcet ses verir önce. Akademinin sürekli katibi oluşu, meslektaşları üzerinde tartışılmaz bir üstünlük, bir tür ideolojik liderlik sağlamaktadır ona. Bulunduğu yere de bizzat D'Alembert getirip yerleştirmiştir. Bütün bunlar Turgut'un istediği reformlar için onu öne çıkarır. Nedir söylediği? Şu: soyumuzun sonsuz yetkinleşmesi sandığım gibi doğanın genel bir kanunu ise o zaman insana geçici ve tek başına bir deneyle sınırlı bir kimse olarak bakamayız artık. İnsan büyük bir bütünün etkin parçası, ebedi bir eserin ortak yapıcısı olmuştur. Başka bir deyimle toplum bilim sayesinde ilerlemeyi belirleyebilir artık ve geleceğini akla uygun olarak kurmanın araçlarını elde edebilir böylece. Bu güçlü umudun gerçekleşmesi eylem zevkini körükler gerçekten. Ancak bütün toplum yapısında derin altüst oluşlara gidilmeden de düşünülemez bu. Condorcet, renkli dünyasında insanlığın çocukluk çağından çıkıp erginlik çağına geçtiğini, hem de düşünsel, siyasal, manevi yanlar iç içe olmak üzere bütün alanlarda böyle bir çağın içinde bulunduğunu görmektedir. Çünkü manevi ve siyasal bilimlerin gerçekleri, fizik bilimlerin sistemini oluşturan gerçeklerdeki kadar kesinlikle elde edilebilir ona göre. Demokrasinin uygulanması, herkese açık kamusal eğitim kuramsal ilerlemelerin yönlendirdiği teknik ilerlemeler, başkalarının yanı sıra bu yeni düzene geçişin işaretleridirler. Tarih, devrimin ilk 3 yılı boyunca filozofumuzun özlemleri yolunda akar ve topluma damgasını vurmanın arzusundaki bilim camiasını genel olarak hoşnut eder. Çarpıcı örnek mi isteniyor? İşte metre sisteminin kuruluşu. Bu büyük tasarı bir sonuca varmak için yıllarca çabayı gerektirecek. Gitgide devrim serüveninin içine giren bir 10 kadar bilgini seferber edecektir. Nasıl? Fransa'da kullanılan bütün ağırlık ve ölçüleri baştan aşağıya yeniden düzenlemektir söz konusu olan. Feodaliteden miras kalan bu ölçüler hem çok, 800'den fazla, hem de karma karışıktır. Çünkü her senyör kendi ayarını kendisini belirlemek ayrıcalığına sahipti. Kurucu meclis 1790 yılıyla beraber Bilimler Akademisi'nin üyeleri arasından bir ağırlıklar ve ölçüler komisyonu kurar. İktidarın bilginlere rol vermekle sosyal yaşamı bilime dayanarak akla uygun hale getirmek niyeti açıkça görülmüyor mu bunda? Bir bakıma bilginlerin kanun koyucu olmaları demek değil midir bu? Akademide bir yıl sonra sistemin temelini koyar ortaya. Uzaylı ölçüsü dünya meridyeninin 1/4 bir parçasının 10 milyonda biri olacaktır. Yunanca metrondan gelen bir terimle metre diye adlandırılır bu. Ne var ki uzunluk biriminin seçimine gerçek bir sistem de eklenir. Ondalık sistemi. Ortak ölçünün bütün katsayıları 10 gücünde olacaktır. Bu sistem eskinin 3, 4 ya da 12 bölümlemesine dayanan tüm terminolojisini kökünden söküp atar. Sistem kesinliği ve tek düzeliği bakımından bilginlerin damgasını taşıyordu hiç kuşkusuz. Laplace 1795 Mart'ında konvansiyonun temsilcileri önünde şunları söyler ve rollere işaret eder. Kanunlaştırmak için ivedilik gösteren ulusal konvansiyona bilginlerin sundukları yeni ağırlık ve ölçüler sistemi işte budur. Öte yandan Cumhuriyet'in kabul ettiği takvim sonra kolayca terk edilecek ve Laplace 1805'te bu hareketi uygun bulacaktır. Ancak aynı bilgin ve onunla beraber birçoğu ondalık metrik sisteminin sürdürülüp sürdürülmemesi gündeme geldiğinde kaşlarını çatacaklardır. Özetle bilginin yeni bir rolü vardır toplumda. Daha başka, hem de ulusun en çetin alanlarında ortaya konan örneklerini de görüyoruz bunun. 1793'te Cumhuriyet ilan edildikten sonra bilginler yalnız kuramsal alanda bilgilerini göstermekle yetinmezler. Avrupa monarşilerinin Fransa'da yeni rejimi boğmaya kalktığı ve yurdun tehlikede olduğu bir sırada buluş güçlerini harekete geçirerek bu ateş çemberini kırıp parçalamak için seferber olurlar. Bu seferberlik Avrupa'da ilktir ve Jacobin bir anlayışla yola çıkmıştır. Bilginlerden ilerlemeleri hızlandırmaları, buluşlara gitmeleri istenir açıkça. Bir yerde devleti temsil eden Kamu Selameti Komitesi'nin hizmetinde kısa ama pek verimli bir dönem açılır. Bir 50 kadar bilim adamı ulusal savunmada belli teknik görevler yüklenmişlerdir. Neler yapılır? Kimyacı Bertholet ile Chaptal barutun üretiminde yenilikler getirirler. Matematikçi Van der Monde ile Monge, Bertholet ile işbirliği içinde daha hızlı silah üretme amacıyla çelik ve demir döküm tekniği üzerinde çalışırlar. Guyton de Morve orduda kullanılmak üzere balonlardan yararlanmaya verir kendini. Çalışmaları 28 Haziran 1794'te Florus Savaşı'nda ödüllendirilir. Lavoisier'le beraber solunum konusunda genişliğine fizyolojik çalışmaların içine girmiş bulunan Armand Sorgin, deri tabaklamada hızlı bir yöntem bulur. Ve Cumhuriyet yönetimi de seferber ettiği binlerce askere hemen pabuç sağlamakta yararlanır bundan. Matematikçi Monge bakan olur. Guyton de Mor, sonra da Carnot, kamu selameti komitesine üye olarak girerler. Ama aynı anda kimi bilginler, terörün acımasız cenderesi içinde yok olup giderler. Lavoisier, Bailly ve Dietrich giyotinde can verirler. Ancak hemen hatırlatmış olalım. Bunlardan hiçbiri bilimsel çalışmalarından dolayı suçlanmış değildir. Öyle olunca çalışmalarının niteliği hiçbirini de kurtaramaz. Ne var ki gerginlik kalkıp da ortalık bir parça durulduğunda bilginler bilimsel gelişmenin izlenmesini güvence altına alacak istikrarlı kurumların yaratılması için iktidar nezdinde girişimde bulunmakta gecikmezler. Sonuçları da alınır bunların. 1794 yılının sonunda ve onu izleyen yıl boyunca Bayındırlık Merkez Okulu adı altında Politeknik Okulu, Öğretmen Okulu, Sağlık Okulları, Boylanlar Dairesi, Sanat ve Meslekler Konservatuarı, son olarak da Fransız Enstitüsü kurulur. Fransız bilim sistemi doğmaktadır. Gerçekten bu kurumların birbirine eklenişi çağdaş bilim sisteminin doğuşunun bir işaretiydi. Nitekim bu sistemin kendine özgürlüğü ve başarıları 19. yüzyılın ilk 10 yıllarında Paris'i bilim dünyasının başkenti yapacaktır. Sistemin en görkemli üyesi de 1793'te birden ortadan kaldırılan Bilimler Akademisi'nin yerine geçen Fransız Enstitüsü'dür. Gerçek bir bilim geleneği kuran enstitünün kadrosu, üçüncülüğe itilen Fransız Akademisi'nin karşısında ilk sırayı tutar. Kürsüsünde bilimin yürüyüşü açıkça görülür ve bunun yanı sıra buluşların ve kuramların tanınıp yaşama geçirildiği bir mahkemede olur. Enstitü bir araştırmaya bilim etiketini yapıştırır ve gerçeklilik kazandırır ona. 1794'te kurulan Politeknik Okulu, sivil ya da asker öğrencilerin akımına bir düzen getirerek mühendisliğin her dalında devlet kadrolarının oluşumunun tek elini temsil eder. Çatısı altına köprü ve şoseleri, madenleri, deniz mühendisliğini, coğrafya mühendisliğini, topçuluğu, askeri mühendisliği toplar. Bertole, Monge, Fourcroy, Fourier gibi en yetkin bilim adamları uzman laboratuvarlarda araştırmalarda bulunmakla yetinmezler yalnız. Genç bir kuşağı da yetiştirirler orada. Ve nasıl da büyük bir iştenlikle. Tanınmış bir bilginler kuşağının kendilerine halef olacak insanları yetiştirmek için gösterdikleri aşk ve şevkin bir örneği tarihte nadir görülmüştür. Geleceğin fizikçisi Biot, kimyacı G. Lussac ya da matematikçi ve mekanisyen Poisson gibi Politeknik Okulun kimi gençlerine karşı bir ana kucağının açıldığını söylenir. Bu üstüne titreyişin duygulandırıcı bir örneği olduğu için belirtmiş olalım. Bertole genç G. Lussac'ı evine alır, çocuğu gibi bakar. Ancak bu sıcak ilgi sadece büyük yeteneklere değil hemen bütün gençlere dedirdi. Devrimin doğrudan meyvesi olan Fransız bilim sisteminin bir başka görünüşü de şudur. Bilimsel olduğu kadar teknik bilgileri edinme süreci ve olanakları hızlandırılır. Bilimle onun öğretilmesi at başı yürütülerek bilim adamları pedagojik bir devrimi gerçekleştirirler. En azından bir kuşak için yalnız nöbeti devralmakla yetinmez, Fransa'da bilimsel üstünlüğü de sağlarlar. Sadece matematik gibi kesin bilimlerde değil, bütün bilim dallarında da olan budur. Sistem doğa bilimlerini de kavrar. Doğa Tarihi Müzesi'nde uzmanlaşmış 12 kürsü kurulur. Henüz gencecik Couvert, orada karşılaştırmalı anatominin yıldızı olacaktır. Öte yandan daha yaşlı bir doğa bilimci Lamarck da omurgasız hayvanlara ayrılan yeni kürsüye yerleşir ve orada coşku içinde dev bir eser koyar ortaya. Sağlık okullarının yaratılmasıyla tıp bilimleri de sistemin içindedir. Paris'te bir uygulama okulundadır ki Kavya Bihat öğrencilerine insan bedenindeki dokuların sınıflandırılmasını öğretecek ve dokulardaki bozulma sonucu ortaya çıkan hastalıkların klinik işaretlerini tanıtacaktır. Şurası pek açıktır. Etat Genelux'un toplanışından 18 Brümer'e değin uzanan 10 yıl boyunca Fransız kültürü canlılığını esas olarak bilimlerin şaşırtıcı bereketliliğinde gösteriyor. Ayrıca Bilimler Akademisi'nde sonra da Fransız Enstitüsü'nde toplaşan bilginlerin göz alıcı topluluğunda. Devrim yıllarında bilim zevkinin o denli güçle kendini belli ettiği bir başka dönem nadirdir tarihte. Fransa'da bilime devrim takmıştır kanatlarını. 19. Fransız devriminde sanatçılar. Heykel sanatçılarından başlayalım önce. Fransız devriminden önce en önemli siparişler Louvre Galerisi için büyük adamların heykelleri ile genel alanlara dikilecek anıtlar krallığın Levazın dairesince akademi heykelcilerince yapılırdı. Onların dışında kalan heykelciler ise varlıklı kişilerin siparişleriyle yetinirlerdi. Bu insanların ısmarladıkları da daha çok büstler ve bahçeler için heykeller ve çeşmelerdi. Öte yandan yığınla sanatçıyı uğraştıran yapı süslemeleri birbirinin tekrarı gibidir. O yıllar heykel dünyasını canlandıran biçem tartışmaları ressamların kendi aralarında yaptıklarına yakındır. Antik örnekleri olan coşku, barok gelenekler ve yenilikçiliğe duyulan eğilimlerle yumuşatılmıştır. Başta Voltaire ve Rousseau olmak üzere filozofların büstleri için hayli bereketli bir pazar vardır. Bundan en çok payını alan da Houdon'dur. Ne var ki Paris'te ve Taşra'da daha az ünlü yığınla heykelci bu pazara ürün sürerler. Devrimin başlarında Houdon bu önceliği elinde tutmak ister. Arka arkaya Necker'in, Bale'nin, Barnave'ın ve Mirabeau'nun kabartmalarını yapar. Ancak çok geçmez hayli canlı bir rekabetle karşı karşıya kalır. Böylece Jacobenler Kulübü Mirabeau'nun ölümünden az sonra oturumlar salonunu süsleyecek bir büst için yarışma açtığında Lucas de Montigny'nin, Tessier'in, J.P. Dumont'un ve C.A. Dessé'nin örneklerini sökün eder. Onların içinde aynı zamanda bir sadisiz olan Dessé alabildiğine canlı bir büst için siparişi elde eder. 1793'te başta kulüpler olmak üzere özgürlük şehitlerinin portreleri için yaptıkları çağrıya genellikle ağabeylerinden daha militan olan özellikle genç sanatçılar yanıt verirler. Grenoble'dan Boer ile Martin, Le Pelletier'in, Chalier'inin ve Mara'nın büstlerini koyarlar ortaya. Montpellier'den yaşlı Pajot, Bovin'in büstüne imzasını atacaktır. Dönemin heykelcilerine açılmış en büyük iş yeri Pantheon'dur. 1791 yılı boyunca temsili eserlere yer verecek bir programın hazırlanması Quatrem'de Quincy'ye verilir. Ve 1793'te de yapının genel durumu için bir rapor hazırlanır. Bütün bunların sonunda şöyle bir iş bölümüne gidilir. Kapının alınlığına yazılacak yurt büyük adamlara minnettardır yazıtı Moite bırakılır. Girişteki sütunlu bölümde 5 kabartma bulunmaktadır. Ortada haklar bildirisi Boko, ötekilerde kamu eğitimi Lizer, adalet Roland, yurda bağlılık